Ayrım 27. Adam Yılmaz Özdil. Sayfa 300. Behçet. İncecik iplikle bileğinize bağlanmış kırmızı balonu sanki dünya avucunuzdan kayıp gidiyormuş gibi elinizden kaçırdığınız yeri hatırlıyor musunuz? İzmirliler hatırlar. Fuardır mutlaka. Siz kısaca İzmir fuarı diyorsunuz. Size öyle geliyor. Mustafa Kemal'in şerden hayır yaratan vizyonuyla İzmir yangınının cayır cayır alevlerinde yeşeren zümrüt, anka kuşu misali, küllerinden yeniden doğan ulusun yuvasıdır orası. Kapıları Lozan, Montreux, 26 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Milli Mücadele Müzesidir. Televizyonu bile olmayan içine kapalı Türkiye'nin coğrafya laboratuvarı gibiydi. Dünyaya açılan penceresi. Ve bu pencereden kafasını ilk uzatan İzmirlilerdi. Turizm yoktu henüz. Hayatımda ilk Japon'u orada gördüm ben mesela. İlk Afrikalıyı da, Kenya pavyonunda. Lay lay lom kültürünün hakim olduğu ülkemde pavyonun bardan, sazdan ibaret olmadığını öğrendiğimiz kültür parktır orası çünkü. Bir tarafta SSCB pavyonu, bir tarafta ABD pavyonu. Henüz liboşlaşmadığımız soğuk savaş yıllarında sosyalizmle kapitalizmin kapışma alanıydı. Memleketimde komünist avı yapılan dönemde Orak Çekiç'in altında hatıra fotoğrafı çekilebilen tek özgürlük alanı aynı zamanda. Küba, Uganda, Malezya. Gidemiyorduk, onlar geliyordu. Tanışıyorduk, yaratılanı yaradandan ötürü sevmeyi illa din dersinde öğrenmiyorduk. Sadece dünyayla değil, uzayla da orada tanışmıştı Türkiye. İnsan için küçük, insanlık için büyük adımı atan Neil Armstrong'u aya indiren kapsülü getirmişti ABD pavyonu. Yanına da aydan getirilen kaya parçasını koymuşlardı. Sakalı şerifin etrafında döner gibi kuyruğa giriyordu ahali. Altta kalır mı? Kozmonot kıyafeti görmüştük ilk SSCB pavyonunda, Gagarin'in fotoğrafı altında. Dedemin Gagarin'e Fatiha okurken fotoğrafı var bende hala. Gaza gelip paraşüt kulesinden atlıyorduk. Bungee'nin icat edilmesine yıllar vardı daha. One Minute'e de yıllar vardı. Filistin pavyonunda dağıtılan Arafat kefiyesiyle biniyorduk Luna Park'taki dönme dolaba. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde okuyan Filistinli bir genç İsrail pavyonuna bomba koymaya çalışırken havaya uçunca öğrenmiştik bu kavganın dönme dolap gibi kısır döngünden ibaret olduğunu, Luna Park kadar eğlenceli olmadığını. Kimisi Cem Karaca'ya eşlik ederken işçisin sen işçi kal diye, kimisi kendini jiletlerdi Ferdi Tayfur'u dinlerken. Parkalı, Purolu, Şalvarlı yan yana otururdu Emel Sayın söylerken. Kimisi de Seyyal Taner'i göreceğim diye gazinonun kapısında arabanın altında kalırdı benim gibi. Müzeyyen Senar, Gönül Yazar, Ahmet Özhan, Barış Manço, iPod'un atasıydı fuar. Zeki Müren'in mini eteği ilk giydiği yer. Dumanlar arasında roket maketi gelmişti sahneye. Bir açıldı, içinden mini etekli Zeki Müren çıktı. Ayağında 20 santim topuklu çizme, üstünde gladyatör kıyafeti, ensesinde tavus kuşu tüyleri. Cesaretin, hoşgörünün kalesidir orası. Cinsel tercihini yürekli şekilde ortaya koyduğu için Kenan Evren tarafından sahneden aldırılıp Buca cezaevine gönderilen Bülent Ersoy. İnsan hakları mücadelesidir. Yeni asırda şoför olarak çalışıyordu babam. Bir gün elinde bir tomar biletle geldi. Basına dağıtılan hediye biletlerden. Seçtik arasından Nejat Uygur Tiyatrosu'na gidelim dedik. Baktım bilete, ön koltuklar için ayrılan avanta bilettir gibi bir cümle var. Yani büyük usta yapmıştı yapacağını, sanatçı emeğinin bedava olmadığını anlatan o şahane cümleyi koydurmuştu hediye biletlerin üzerine. Gazetecinin asla avanta almaması gerektiğini öğrenmiştim o gün. Öğretmişti. Okul gibiydi fuar. Aslan, zürafa, maymun ve arkadaşım Bahadır gibisi fazla okuldu. Türkiye'nin dünya mutfaklarıyla tanıştığı ilk evrensel restorandır orası. Düdükten başkası yoktu. Hayatımın ilk spagettisini orada yemiştim, ilk ketçapla. Sanayicilerin sanayi görmek için koştuğu yerdi. İthalat yasaktı, fuarda serbestti. Satın alıyordun, fuar bitene kadar bekliyordun. Fuar bitince evine götürüyordun. 30 gün her akşam gidip bakmış İtalya pavyonundaki Zoppas buzdolabımıza anamla babam 1961 senesinde. Zoppas marka hayatta mı bugün bilmiyorum ama bizim Zoppas çalışıyor hala. Telefon edin sorun, İstanbul'un nüfusunu kesin olarak söyleyemezler size. 8000 ağaç ve binlerce çeşit bitkisinin adıyla sanıyla künyesi var İzmir Belediyesi'nde, hepsi sigortalı. Doğasına sahip çıkmayanın, insanına sahip çıkamayacağının kanıtıdır fuar. Süresi kısaltıldı. AKP'nin zaferi olarak lanse edilen Expo saçmalığıyla tarihe gömülmek istendi. Fuarına sahip çıkacağına, fuar icat etmeye kalkışanların madara olmasına vesile oldu. Hep bize eğlendirirdi. Bu komiklik sayesinde bu sefer kendisi eğlendi fuar. Ve önceki akşam geleneksel törenle tekrar açtı kapılarını. Kemal Kılıçdaroğlu açtı. Daha önce İsmet İnönü açmıştı, Celal Bayar açtı, Menderes, Demirel, Ecevit, Özal, Erdal İnönü açtı, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Deniz Baykal açtı defalarca. Tayyip Erdoğan açamadı. Hiç. İzmirli zihniyetinin genetik kodudur çünkü fuar. Behçet Uz, 1893'te Denizli'de doğdu. Bugünkü adı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi olan Mektebi Tıbbiye-i Şahane'yi bitirdi. İzmir'de çocuk hekimliği yaptı. 1931'de İzmir Belediye Başkanı oldu. 10 senede İzmir'i ihya etti. Şehrin borçlarını temizledi. Gelir gider dengesini kurdu. Kültür Park, Uluslararası İzmir Fuarı, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Heykeli, Çocuk Hastanesi, Atatürk Ormanı, Santral Garaj, bulvarlar, parklar hep onun döneminde hizmete girdi. 1941'de Denizli Milletvekili oldu. Ticaret Bakanlığı yaptı. 2 dönem Sağlık Bakanlığı yaptı. 1986'da vefat etti. Kokluca'da toprağa verildi. Erkan. Gong. Duydunuz zilin sesini. Kuralları biliyorsunuz. O iki kelimeyi katiyen kullanmayacaksınız. Sorularıma makul ve mantıklı cevaplar vereceksiniz. Başınızı emme basma tulumma gibi sallamayacaksınız. Mehter Marşı ile geleceksiniz, İzmir Marşı ile gideceksiniz. Yanıma alayım sizi şöyle. Adınız Hıdır. Elinizden gelen bu mudur? Evet. Eyo. Efsanedir bu, hatırlarsınız. Büyük usta Erkan Yolaç sunardı. Yarışmaya katılıp madara olanlara pirinç, bulgur filan hediye edilirdi. Erkan Yolaç bıraktı. Tayyip Erdoğan var şimdi onun yerine. İlla istiyor ki sandığı filan beklemeyelim, çıkalım televizyona, o iki kelimeden birini söyleyelim. Ya söylemezsen? Bertaraf olursun diyor. Halbuki bir taraf olan bertaraf olmaz. Bakınız İsviçre. Üstelik benim bildiğim demokrasi gizli oy açık tasniftir. Anayasanın 67. maddesine göre seçimler ve referandumlar gizli oy açık tasnifle yapılır. Hal böyleyken ne isteniyor? Açık oy, açık tasnif. Anayasaya aykırıdır. Evet hayıra dönersek, aradım ustayı Erkan Yolaç'ı. Sıkı durun. Meğer AKP'ye yakın bir hukukçu derneği benden önce aramış, evet kampanyasına katılması için teklifte bulunmuş, iyi mi? Sokak reklamlarında kullanacaklarmış, akıllarınca slogan da hazırlamışlar. Erkan Yolaç, evete yol aç yazacaklarmış. Maddi tarafının çok cazip olduğunu söylemişler, bu para fırsatı kaçmaz diye tembihte bulunmuşlar. Tek kelimeyle cevap vermiş büyük usta. Hayır demiş. Bugüne kadar şahsiyetimi satmadım, bundan sonra da satmaya niyetim yok. Üstelik katmerli hayır demiş. Çünkü hem para karşılığında evet kampanyasına katılmaya hayır demiş, hem de referandumda hayır oyu vereceğini söylemiş. Peki hayır kampanyası için teklif gelseydi diye sordum. Avanta için kendini satan abidik gubidik sanatçı bozuntularına ders gibi cevap verdi. Gene kabul etmezdim. Bir tane oyum var, kullanırım, o kadar. Halka mal olmuş, halkın sevgisiyle programına 48 yıl devam etmiş biri olarak, para karşılığında halkın siyasi tercihini yönlendirmek kişiliğime, karakterime yakışmaz. Bunca pespayeliğin arasında omurgalı kalan ustalarıyla onur duyuyor insan. Netice itibariyle duydunuz zilin sesini, başka kapıya, İzmir marşıyla. Erkan Yolaç, Bulgaristan göçmeni bir ailenin oğlu olarak 1935'te Kırklareli Baba Eski'de doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimar olarak mezun oldu. Ankara Radyosu'na sunucu olarak girdi. BBC'de yayınlanan Evet Hayır yarışmasını 1962'de hayatımıza soktu. Ekranlarda, gazinolarda 40 seneden fazla bu yarışmayı sundu. 1970 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk'le evlendi. Konfeksiyon işine girdi. Yolaç markasıyla gömlek üretti. 1962-73 arasında 5 filmde rol aldı. Derviş. İşlerine geldiği zaman hepimiz Ermeniyiz der bunlar. İşlerine geldiği zaman affedersin Ermeni der. Halbuki ne hepimiz Ermeniyiz, ne de birinin Ermeni olmasıdır önemli. Bakın hazır soy önemli, soy diye bağırılırken yaşanmış öykü anlatayım size. Derviş Özer tıp doktoru, aynı zamanda heykeltıraş. 90'lı yılların başı. Tatile giderken Afyon'da mola verir. Çay bahçesinde kalabalık bir grup insan gelir o sırada. Üstleri başları perişan, alayı gariban, ağlamaktan gözleri şişmiş. Hayrola der, şehit cenazesi taşıyan köylülerdir. O gün 3 yaşında olan ve ortalıkta neşeyle hoplayıp zıplayan kızına bakar, bir de köylülere. Bir anda saçının telini dünyaya değişmeyeceği evladı, bir anda evladını vatan için toprağa vermiş baba. Utanır. Bir şey yapmalıyım der. Bu çocukları ölümsüzleştirmeliyim. Şehit ağacı projesi hazırlar. Terör şehitlerini künyelere yazacak, künyeleri ağaca takacak. Çocukların birer yaprak gibi ebediyen salınmasını sağlayacaktır o ağacın dallarında. Hayata geçirmek için aradığı fırsatı ancak 2003'te bulur. Resim Heykel Müzesi'nin açtığı yarışmaya katılmaya karar verir. İstanbul'a gelir, künyeleri almak için Tahtakale'ye gider. Sorar soruşturur, herkes aynı adresi verir. Ermeni bir usta dükkana girer, anlatır. O güne kadar hiç düşünmediği detaya dikkat çeker Ermeni usta. Paslanmaması lazım der. Evlatlarımız ebediyete kadar ışıl ışıl olmalı. Olmalı ama en pahalısıdır o bahsettiği künyeler. Tanesi 1 lira 25 kuruş. Ticari iş değil bu, takma kafana der Ermeni usta. Vatan işi der. Beşte bir fiyatına kâr falan almadan, hatta zarar ederek 25 kuruştan verir. 3000 künye. Haftaya gönderirim der, tam gününde gönderir. Sonra kısmet olmaz, araya başka işler karışır. Hazırlandığı yarışmaya katılamaz heykeltıraş. Künyeleri paket halinde evinin deposuna kaldırır. Ta ki amacına ulaşacağı 2009'a kadar. Ankara Kızılcahamam Belediyesi Şehit Fatih Duru Parkı yapmaktadır, başvurur. Belediye başımızın üstünde yerin var der. Kurumuş bir sedir ağacı gövde olur. Ancak bir sorun vardır. Şehit sayısı 6000'i geçmiştir. Eldeki künye sayısı ise sadece 3000'dir. Parkın açılışına yetişme kaygısıyla İstanbul'a gelmez, Ermeni ustanın ismini, telefonunu da kaydetmemiştir. İnternete girer, eksik künyeleri tamamlamak için askeri malzeme satan tüccarlarla temasa geçer. Paslanmaz istiyorum der. Abi merak etme, künyenin kralı bu garantisi verirler. Zaman dar. Ermeni ustanın 25 kuruştan sattığı künyeleri birer liradan alır. Tek tek isimleri yazar, takar sedir ağacının dallarına. Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılır. Medya ilk gün hücum eder, Türkiye ağlayarak seyreder, sonra unutulur gider. Ve kış gelir. Sadece tebrik yağmaz tabii, yağmur da yağar. Şehit ağacının 3000 yaprağı ışıl ışıl parlıyor hala, gerisi paslandı. Vatan işi bu, evlatlarımız ebediyete kadar ışıl ışıl olmalı sözü, kulağında çın çın çınlayan heykeltıraş, ağlayarak tek tek değiştirmek zorunda kaldı Türk tüccardan aldığı künyeleri. Bize de bu satırları yazmak kaldı, yüreğimizdeki isyanla. Soy sop filan değildir önemli. Milleti kimin soyduğudur. Derviş Özer, 1964'te Kıbrıs Lefkoşa'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında hekimliğinin yanı sıra heykel ve resimle uğraşmaya başladı. 4 sergi açtı. 2011'de tekrar üniversite sınavına girdi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Kısa filmler çekti. Kıbrıs gazetelerinde köşe yazıyor. Orhan Veli. Asrın liderimiz, milli içkimiz ayrandır demiş. Asrın liderimizin rakıdan anlamadığı, 2 milyar 100 milyon dolara satılan rakıyı sadece 292 milyon dolara vermesinden belliydi. Ayranla bu kadar oluyor tabii. Milli içkimiz rakıdır. Üstelik rakıyı resmen milli içki ilan eden AKP hükümetidir. Rakıyı milli içki olarak tescilleyen Türk Patent Enstitüsü Başkanı'nı o makama AKP atadı. Türk Patent Enstitüsü Başkanı'nın eşi de AKP milletvekiliydi. Dolayısıyla rakı balık ayvalık gibi zincirleme reaksiyonla AKP'nin millisidir rakı. Resmi gazetede bile yayımlandı. Karakteristik özelliğini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan doğal unsurlardan, özellikle Türkiye'de yetişen üzüm, anason ve Türkiye'de uygulanan geleneksel üretim yöntemlerinden alan, kendine has, renksiz, alkollü içki olarak tanımlandı. Geleneksel tat olduğu belirtildi. Öz be öz Türktür rakı. Ne malum derseniz, nerede, ne zaman ve kim tarafından icat edildiği bilinmiyor, meçhul, oradan malum. Eğer biz Türklerden başka bir milletin icadı olsaydı, cilt cilt yazılı tarihi olurdu, şeceresini bilirdik. Şampanya'nın mucidi Fransız keşiş Dom Perignon mesela, anca 1638'de dünyaya gelmiş. Evliya Çelebi'nin 1635 tarihli seyahatnamesinde ise rakıdan bahsediliyor. Demek oluyor ki şampanyayı icat eden adam kundakta ana sütü içerken biz aslan sütü içiyorduk. Daha ne diyeyim? Ve bizatihi Türkiye'dir. Senelerce İstanbul'da yaşayan New York Times yazarı Stephen Kinzer, Hilal ve Yıldız isimli kitabında rakı gibi ülke olduğumuzu anlatır. İlk gördüğünde şişedeki gibi berraktır. Su ilave ettiğinde sisli puslu hale gelir. Dışarıdan bakınca içini göremezsin. Anlayabilmek için hissetmen, içine girmen lazım der. Asildir rakı. Bakın 1900'lü yıllardan bir davetiye aktarayım size. Muhterem efendim, Teşrin-i Sani'nin 21. gününe müsadif cuma akşamı Hristo'nun meyhanesinde taam eylemek ve hususi eğlence tertip ederek vakit geçirmek istiyoruz. Sizi pek seven cümle dostlarımız teşrif edeceklerdir. Binaenaleyh, icabetiniz bizim için mucib-i şeref olacaktır. Bu lütfu bizden esirgemeyeceğiniz ümidiyle takdim-i ihtiram eyleriz efendim. Pera sahaflarından Şener Efendi. Nezakettir, zarafettir, adab-ı muaşerettir. Rakı içeceğinize üzüm yiyin, kavunun yanına 35'lik salkım açın falan gibi gayri ciddi yaklaşılamaz ona. Ciddiyet ister. Fava, plaki, şakşuka memleket mezelesidir. Yurtseverdir. İki tek attın mı, ne olacak bu memleketin hali diye endişelenmezsin aksi olsa. Evrim teorisinin kanıtıdır. Fazla kaçırırsan özüne dönersin, maymun olursun. Bilimdir. Bilim deyince aklıma geldi. Elektriğin icadından sonra ampul icat edildi sanıyorsan yanılıyorsun. Çünkü elektriğin icadıyla birlikte buz üretildi. Buz üretilince rakıya niye buz koymuyoruz azizim icadı yapıldı. Bu tarihi icat neticesinde rakının üstüne buz koymak için daha uzunca bardağa ihtiyaç oldu. Zahmet edip özel bardak icat etmek karakterimize zor geldiği için pratik Türk zekası devreye girdi. Limonata bardağı ne güne duruyor muhterem, ona koyalım icadı yapıldı. Bardak limonata bardağı ama ne anlamı var rakısız radikanın, cibezin, deniz börülcesinin, turpotunun, inek miyiz biz? Niye avlayıp günahına giriyorsun boşu boşuna? Şerbetle mi yiyeceksin lüferi? Fevkaladedir, aliülaladır. 1926'da üretime başladığında bu canım isimleri koymuştu boş şişe fiyatına sattığımız tekel. Kadındır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Sevim, Elif, Hanım, Deniz Kızı, Üzüm Kızı, Jale isimlerini taşırlardı. O nedenle botokstur aynı zamanda. Çirkin kadın yoktur, az rakı vardır. En kaknemi bile bir başka görünür gözüne. İçilir, güzelleşilir. Hayatın anahtarıdır. Büst gibi oturan adamın bile çenesinin kilidini açar çilingir sofrasıdır. Kontörsüz muhabbettir, kahkahadır. Çocuktur, ağlarsın. İçki denip geçilemez. İçki içen neler yaptığını hatırlamaz, rakı için unutulanları hatırlar. Acısıyla tatlısıyla hatıraları kaydeden hard disktir. Tıp bazen çaresizdir, o ilaçtır. Gurbete bile iyi gelir. Herkesin gençlik hatası olabilir. Bira içersin, sonradan para kazanınca şarap içmeyi matah zannedersin. Amerikalı kamyon şoförlerinin içtiği viskiye kamyon parası ödersin ayrı. Kürkçü dükkanıdır, döner dolaşır gelirsin. Akildir bir nevi rakı. Orhan Gencebay'dır. Entel dantel barlarda dinlemeye, eşlik etmeye utanırsın ama hepimiz biliriz ki ezbere bilirsin. Tatlı sestir, Kürt realitesidir. Örgüttür. Peynir, rakı, kavun, PRK. Bölücü değildir, birleştirici örgüttür. Türk'ü de içer, Kürt'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de, Ermenisi de, Yahudisi de. Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, Helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir. Orhan Veli'dir. Şiir yazıyorum, şiir yazıp eskiler alıyorum. Eskiler verip musikiler alıyorum. Bir de rakı şişesinde balık olsamdır. Şiirdir. Şarkıdır, dönülmez akşamın ufkudur. Mustafa Kemal'dir. Rakı içiyordu diye ayyaş demeye getirirler ama kurup yücelttiği memleketi ayık kafayla niye yönetemiyorsun diye sorarlar adama. Of of, vakit tamam. Güneş usul usul batmak üzere. Bana müsaade, cümleten şerefe. Orhan Veli Kanık 1914'te İstanbul'da doğdu. Asıl ismi Ahmet Orhan'dı. Babasının ismi Veli olduğu için soyadı kanunundan önce Orhan Veli olarak tanındı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kaydoldu. Yarım bıraktı. Eski olan her şeyden uzak durdu. Heceyi aruzu reddetti. Kafiyeyi ilkel buluyordu. Sokaktaki adamın Türkçesini şiir diline taşıdı. Yalın anlatımı tercih etti. Doğaldı. Argo'yu bile kullandı. Melih Cevdet ve Oktay Rıfat'la birlikte Türk şiirinde mihenk taşı kabul edilen yenilikçi garip akımının kurucularından oldu. Garip akımını sadece şiirleriyle değil, özgür yaşamıyla, gönül ilişkileriyle yeni bir şair tipi yaratarak şekillendirdi. Geleneklerin dışına çıktığı için yadırgandı, eleştirildi, küçümsendi, umurunda bile olmadı. 1950'de henüz 36 yaşındayken beyin kanamasından vefat etti. Aşiyana defnedildi. Peki o rakı şişesindeki balık neydi? Sait Faik Abasıyanık 1947'de 7 Gün dergisi için yaptığı röportajda Orhan Veli'ye bunu sordu, şu cevabı aldı. O şiir yoksulluklar içinde yaşayan bir adamı anlatır. İnsan o haldeyken çok şey ister, esvap ister, yemek ister, rakı içmek ister. 27. ayrımın sonu, sayfa 311.